Ayrım 15.
Uzun dönemde hiyerarşik toplum ancak yoksulluk ve bilgisizlik üzerine kurulu olduğu sürece var olabilirdi. 20. yüzyıl başlarında bazı düşünürlerin de önerdiği gibi yeniden tarım toplumuna dönüş de bir çözüm değildi. Bu, tüm dünyayı sarmış olan mekanikleşme ile çelişmekteydi. Üstelik endüstride geri olan ülke, askeri açıdan da geriydi ve doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinden daha güçlü olan devletler tarafından yönetilmeye mahkumdu. Üretimi düşünerek kitleleri yoksulluk içinde tutmak da çözüm değildi. Bu yol kapitalizmin son aşamasında 1920 ve 1940 yılları arasında denendi. Ekonomi yavaşlatıldı, topraklar ekilmedi, sermaye malları artırılmadı. Nüfusun büyük bir kesimi çalıştırılmayıp devlet tarafından beslendi. Ama bu, ülkelerin askeri gücünü azalttığı ve gereksiz kıtlık kaçınılmaz bir muhalefet yarattığı için bu yoldan çabucak vazgeçildi. Sorun, dünyadaki gerçek zenginliği artırmaksızın endüstri çarkını döndürmekti. Üretim sürdürülmeli ama üretilenler insanlara dağıtılmamalıydı. Uygulamada bunun için tek çözüm yolu sürekli bir savaş durumunda olmaktı. Savaşın işlevi yok etmektedir. Yalnız insanları değil, insan emeğinin ürünlerini yok etmektir. Savaş, kitlelerin rahatını ve sonuçta zekasının artmasını sağlamak için kullanılabilecek malzemenin havaya uçurulması ya da denizlerin dibine yollanmasıdır. Savaş endüstrisi, tüketim maddeleri üretmeksizin iş gücünü kullanmanın akıllıca bir yoludur. Örneğin bir yüzen kale, birkaç şilebin yapımına harcanabilecek emekle ortaya çıkar. Sonra kullanılmamaktan eskidiği için hiç kimseye bir yarara dokunmadan sökülür ve muazzam emeklerle yeni bir kale yapılır. Savaşlar halkın asgari gereksinimlerinden fazlasını tüketecek şekilde tasarlanmaktadır. Ama gerçekte halkın gereksinimleri hakkında sürekli daha düşük değerler verildiği için en gerekli maddelerin sıkıntısı çekilir. Egemen kitleleri bile sıkıntıdan pek uzak tutmamak izlenen politikanın ilkelerindendir. Genel bir kıtlık ufacık ayrıcalıkların bile önemini artırır ve dolayısıyla iki grup arasındaki farkın büyük görünmesine yardım eder. 20. yüzyılın başlarında karşılaştırılacak olursa iç parti üyelerinin bile sade bir hayat sürdürdükleri görülür. Ellerindeki birkaç konfor da iyi döşenmiş büyük bir apartman dairesi, daha iyi kumaşlardan giysiler, yemeklerinin, içkilerinin ve sigaralarının kaliteli oluşu, 2-3 hizmetkar, özel bir otomobil ya da helikopter, partinin öteki üyeleriyle aralarına bir uçurum koymaya yeter. Partinin öteki üyeleri de proleterler dediğimiz kitlelere göre ayrıcalıklıdır. Kuşatılmış bir kentte olduğumuzu varsayalım. Burada varlıklarıyla yoksul arasındaki ayrım, bir parça etinin olması ya da olmaması demektir. Burada toplumsal yapı da budur işte. Aynı zamanda savaşta, yani tehlikede olmak duygusu da yaşamanın tek çözüm yolu olarak bütün gücün sınırlı bir zümrenin ellerine verilmesini haklı gösterir. Görüldüğü gibi savaş yalnız gerekli yıkım işini yapmaz, koşulların psikolojik temelini de hazırlar. İlki olarak dünyadaki artık iş gücünü tapınaklar ve piramitler yaparak, çukurlar kazıp tekrar doldurarak, hatta büyük miktarda eşya imal edip sonra yakarak harcamak olasıdır. Ama bu hiyerarşik bir toplumun yalnızca ekonomik zeminini hazırlar, psikolojik temelini değil. Burada önemli olan kendilerinden beklenildiği gibi çalıştıkları sürece dikkate alınmayan yığınların morali değil, partinin kendi moralidir. Her parti üyesinin becerikli, çalışkan ve dar bir çerçeve içerisinde zeki olması beklenir. Ama her şeye inanması ve savaş durumuna uygun olması için korku, kin, yaltaklanma ve aşırı coşkulanma özellikleri olan tinsel bir yapısının olması gerekmektedir. Bu savaşın gerçekten olup olmaması önemli değildir. Ayrıca kesin bir utku da olanaksız olduğu için savaşın iyi gidip gitmemesi de önemli değildir. Önemli olan savaş durumunda olmaktır. Partinin üyelerinden beklediği ve savaş havasında daha kolay ulaşılan zeka parçalanması artık evrenselleşmiştir ve üst basamaklara çıkıldıkça daha da belirginleşmektedir. İç partide savaş tutkusu ve düşmana duyulan nefret çok daha güçlüdür. Ama bir yönetici olma özelliği nedeniyle iç parti üyesi bu savaş haberlerinin asılsız olduğunu ve savaşın gösterilenlerden farklı nedenlerinin bulunduğunu bilmelidir. Bilginin bu çelişkili yanları çift düşün tekniğiyle kapatılır ve iç parti üyesi savaşın gerçek olduğuna, utkuyla sonuçlanacağına ve Okyanusya'nın dünyadaki tek önder olduğuna derinden inanır. Bütün iç parti üyeleri savaşın kazanılacağına gönülden inanır. Bu sonuca yavaş yavaş alınan topraklarla ve yeni yeni silahlar bulunarak ulaşılacaktır. Yeni silahlar bulmak için araştırmalar aralıksız sürdürülmektedir. Zeki beyinler için tek doyum alanı buradadır. Okyanusya'da şu anda eski anlamdaki bilim artık yaşamamaktadır. Yeni konuşta bilimi karşılayacak bir sözcük yoktur. Geçmişin tüm bilimsel gelişmelerinin temeli olan ampirik düşünce sistemi Inksos'un temel ilkelerine tümüyle ters düşer. Teknik gelişmeler eğer insan özgürlüğünü biraz daha kısıtlamaya yarıyorsa kullanılır. Topraklar hala sabanla sürülürken kitaplar makineler tarafından yazılmaktadır. Ama hayati önem taşıyan konularda yani savaş ve espiyonculuk konularında ampirik yaklaşım desteklenmekte, en azından hoş görülmektedir. Partinin iki amacı vardır. Yeryüzünü tümüyle ele geçirmek ve bağımsız düşünme olanağını sonsuza dek ortadan kaldırmak. Bu nedenle çözmeye çalıştığı iki sorun vardır. Biri, insanın aklından geçenleri okumak, ikincisi de 1-2 saniye içinde 100 milyonlarca insanı öldürmek. Bilimsel araştırmaların hepsi bu amaçlara yöneltilmiştir. Barış Bakanlığı'nın geniş laboratuvarlarında, Brezilya ormanlarında, Avustralya çöllerinde ya da Antarktika'nın uzak adalarındaki deney merkezlerinde uzmanlaşmış ekipler yorulmak bilmez bir uğraş içindedirler. Bugünün bilim adamı bir tür psikolog ve soruşturmacı karışımıdır. İnsan yüzündeki mimikleri, anlatımları, ses tonundaki değişmeleri titizlikle araştırır. İlaçların, şok terapilerinin, hipnozun, fiziksel işkencenin etkilerini dener ya da uzmanlık dalının yalnızca öldürücü yöntemleriyle ilgilenen bir kimyacı, fizikçi ya da biyologtur. Bunlardan bazıları gelecekte yer alabilecek savaşları tasarlar, bazıları daha güçlü patlayıcı maddeler, delinmez zırhlar, bazıları daha öldürücü gazla bütün bir kıtanın bitkilerini kurutabilecek etki ve miktarda zehirler üstüne araştırma yapar. Bazıları güneşin ışıklarını merceklerle uzaya binlerce kilometre öteye göndermenin, yapay deprem oluşturmanın olasılıklarını araştırır. Ama tüm bu tasarımların hiçbirisi gerçekleşmemekte ve hiçbir süper devlet bir başkası üzerinde üstünlük kuramamaktadır. Önemli bir nokta da her üç devletin de elinde atom bombası gibi etkili bir silahın bulunmasıdır. Parti her konuda olduğu gibi atom bombasının da kendileri tarafından bulunduğunu öne sürüyorsa da gerçekte atom bombası ilk olarak 1940'larda ortaya çıkmış ve 10 yıl sonra geniş çapta kullanılmıştır. O yıllarda Avrupa Rusya'sına, Batı Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'daki endüstri merkezlerine yüzlercesi atılmıştır. Bunun sonucunda bütün ülkelerin egemen sınıfları birkaç atom bombası daha atılırsa örgütlü toplumun ve bu arada kendi güçlerinin ortadan kalkacağını anladılar. O zamandan bu yana bu konuda hiçbir anlaşma yapılmamış olmakla birlikte bir daha atom bombası kullanılmadı. Günümüzde 3 devlet de atom bombası yapımını sürdürmekte ve gelecekte bir fırsatta kullanmak üzere bunları depolamaktadırlar. Bu arada savaş yöntemleri yaklaşık 40 yıldır değişmemiştir. Helikopter eskisine oranla daha çok kullanılmaktadır. Bombardıman uçaklarının yerini roketler, basit savaş gemilerinin yerlerini de batırılması neredeyse olanaksız yüzen kaleler almıştır. Ama bunun dışında pek az değişiklik olmuştur. Tank, denizaltı, torpil, makineli tüfek, hatta tüfek ve el bombası hala kullanılmaktadır. Gazetelerde bildirilen, tele ekranda gösterilen sayısız insan kıyımlarına karşın gerçekte eskisi gibi 1-2 hafta içinde yüz binlerce ve hatta milyonlarca insan öldürülmemektedir. Üç süper devletten her biri ağır bir yenilgiye uğramasına neden olabilecek bir eylemde bulunmaz. Büyük ölçüde bir eyleme girişilirse bu müttefike karşı ani bir saldırı biçimindedir. Her üç gücün de izlediği ya da izliyormuş gibi göründüğü strateji aynıdır. Bu strateji savaşlarla, pazarlıklarla ve başarılı aldatmalarla rakiplerinden birinin çevresini saran üsler elde etmek, sonra aynı devletle barış anlaşması imzalamak ve kuşkuları dindirmek için birkaç yıl onunla dostluk ilişkileri içinde bulunmaktır. Bu süre içinde atom bombalarıyla dolu roketler stratejik noktalarda toplanacak, sonra hepsi bir arada atılıp düşmana toparlanamayacağı bir darbe indirilecek, sonra sıra öbür ülkeye gelecek. Onunla da bir anlaşma imzalanarak aynı hazırlıklara girişilecek. Bu tasarımlar açıkça da görüldüğü gibi gerçekleşmesi olanaksız düşlerdir. Üstelik savaş, ekvator ya da kutuplar gibi belli bir ülkeye ait olmayan bölgelerde yer alır ve hiçbir ülke düşman devletin topraklarını almaya kalkışmaz. Bu durum bazı cephelerde süper güçler arasındaki sınırın neden değişebilir olduğunu açıklamaktadır. Örneğin Avrasya isterse Britanya adalarını kolaylıkla ele geçirebilir. Öte yandan Okyanusya sınırlarını Ren hatta Vistül Irmağı kıyılarına dek genişletebilir. Ama böyle bir eylem tarafların izlediği kültürel birliğin bozulması olur. Eğer Okyanusya bir zamanlar Fransa ve Almanya adlarıyla anılan bir bölgeyi ele geçirirse oranın halkını yok etmek gibi güç bir işe zorlanacak ya da 100 milyonluk bir kitleyi içinde eritmesi gerekecektir. Sorun her üç süper devlet için aynıdır. Her üçü de yapılarını göz önüne alarak savaş tutukluları ya da zenci köleler dışında yabancılarla bağlantı kurulmasını yasaklamışlardır. O sıralardaki müttefike bile güvenilmez. Sıradan bir Okyanusyalı, savaş tutsakları dışında hiçbir Avrasyalı ya da Doğu Asyalı görmez. Üstelik yabancı dili öğrenmesi de yasaktır. Eğer yabancılarla görüşmelerine izin verilse, o zaman öteki ülke insanlarının da kendisi gibi olduklarını ve onlar hakkında söylenenlerin yalan olduğunu anlayacaktır. İçinde hapsolduğu mühürlü dünya parçalanacak, değerlerinin temeli olan korku, nefret ve kendine tapınma yok olacaktır. Bu nedenle İran, Mısır, Java ve Seylan ne kadar çok el değiştirirse değiştirsin, ülkeler arasında ana cephelerce atılan bombalar dışında bir ilişki söz konusu değildir. Bunların altında hiçbir zaman açığa vurulmayan ama üzerinde anlaşılan ve ona göre hareket edilen bir gerçek vardır. O da yaşama düzeylerinin her üç süper güçte de aynı olduğudur. Okyanusya'da egemen olan görüş İngsos adıyla, Avrasya'da yeni Bolşevizm adıyla ve Doğu Asya'da kendini adamak anlamına gelen ölüme tapınmayla anılır. Bir Okyanusya yurttaşının öteki iki görüş hakkında bilgi edinmesine izin verilmez. Onların yalnızca ahlakın ve sağduyunun barbarlaştırılması olduklarını öğrenirler. Aslında bu üç görüş ve destekledikleri toplum yapısı hiç de farklı değildir. Her yerde aynı piramitsel yapı, yarı kutsal bir öndere tapınma vardır ve ekonomi savaş üzerine kurulmuştur. Sonuç olarak bu üç süper gücün birbirlerini fethetmelerinde bir yarar yoktur. Öte yandan birbirleriyle çeliştikleri sürece birbirlerini güçlendirmektedirler. Bu üç gücün yönetici zümreleri olanlardan aynı anda hem haberdar hem de değildirler. Hayatları dünyanın ele geçirilmesi üzerine kurulmuştur. Ama bu arada savaşın sonunda bir utku olmaksızın sürüp gitmesinin gerekli olduğunu bilirler. Fetih tehlikesinin olmaması İngsos'un ve ona rakip düşünce sistemlerinin özelliği olan gerçeğin yatsınmasını olası kılmaktır. Burada daha önce de belirtilmiş olan bir noktayı yinelemekte yarar vardır. Süreklilik kazanan savaşın özellikleri büyük ölçüde değişime uğramıştır. Eski dönemlerde savaş eninde sonunda zafer ya da yenilgiyle son bulan bir olaydı. Geçmişte savaş aynı zamanda toplumların somut gerçeklikle yüz yüze gelmelerini sağlayan bir araçtı. Bütün çağlarda devlet adamları yurttaşlarına dünyada olup bitenleri yanlış aktarmışlar ama her zaman kendi askeri güçlerini zayıf düşürebilecek düşler yaratmaktan çekinmişlerdir. Yenilmek, bağımsızlığın elden gitmesi ya da istenmeyen başka bir sonuç anlamına geldiği sürece yenilgiye karşı alınan önlemler ciddi olmak zorundaydı. Somut gerçekler göz ardı edilemiyordu. Felsefede, dinde, ahlakta ya da siyasette 2 kere 2 5 edebilirdi. Ama bir top ya da uçak yapımında 4 etmesi gerekti. Zayıf ve yoksul uluslar eninde sonunda yenilirlerdi. Güçlenmek için tarihten ders almalıydılar. Bu da ancak tarihsel olaylar hakkında doğru bilgilerin olmasıyla başarılabilirdi. Gazeteler ve tarih kitapları doğal olarak yan tutmuş olsalar bile bugünkü ölçülerdeki sahtekarlıklara hiç sahne olmamışlardı. Aralıksız süren bir savaş tehlike olmaktan çıkar. Askeri gereksinimler ortadan kalkar. Teknik gelişme durabilir, en açık olaylar bile yatsınıp görmezlikten gelinebilir. Nitekim bilimsellik niteliği taşıyan araştırmalar ancak savaş amaçlarıyla sürdürülmekte, bunlar gerçekte hiçbir önem taşımamaktadırlar. Etkinliğe, askeri etkinliğe bile gerek kalmamıştır. Okyanusya'da düşünce polisinden başka etkin ve verimli çalışan başka bir şey yoktur. Her üç süper devlette yenilemez oldukları için içlerinde her türlü düşüncenin saptırıldığı kendine özgü evrenler oluşturmuşlardır. Somut gerçek ancak günlük hayatta kendini duyurmaktadır. Yemek ve içmek gereksinimi, barınma ve giyim gereksinimi, zehir içmemek, camdan atlamamak gibi. Yaşamak ve ölmek fiziksel zevk ve acı arasında hala bir fark vardır ama hepsi budur. Dış dünyayla ve geçmişle bağlarını koparmış olan Okyanusya, uzakta dolaşan bir adama benzer. Yönünü bulamaz, aşağıya mı yoksa yukarıya mı gittiğini bilemez. Böyle bir devletin yöneticileri firavunların ve Roma imparatorlarının olamadıkları kadar mutlaktırlar. Peşlerinden gelenleri açlıktan ölmekten korumak ve ülkeyi rakipleriyle aynı askeri teknoloji düzeyinde tutmak zorundadırlar. Ama bir kez bu asgari zorunlulukları yerine getirdiklerinde gerçeği evirip çevirip istedikleri biçime sokabilirler. Bu nedenle eski savaşlarla karşılaştırılırsa bugünkü savaşın yalnızca bir sahtekarlık olduğu anlaşılır. Günümüzde savaş, boynuzları birbirlerini yaralamayacak biçimde oluşmuş iki hayvanın dövüşmesi gibi bir şeydir. Savaş, gerçek olmasa bile anlamsız değildir. Tüketilebilir malların artığını erittiği gibi, hiyerarşik bir toplum için gerekli olan ruhsal havayı sürdürmeye de yarar. Savaş görüldüğü gibi bir ülke içi sorundur. Eskiden ülkelerin yöneticileri ortak çıkarları göz önünde bulundurarak savaşların yıkım gücünü sınırlandırır ama gene de birbirleriyle çarpışırlar ve yenen taraf yenilenin her şeyini elinden alırdı. Oysa bugün savaş uluslar arasında değil, baştaki yöneticilerle yönetilenler arasındadır. Amaç ülkenin ele geçirilmesine engel olmak değil, toplumun yapısını olduğu gibi korumak ve sürdürmektir. Bu nedenle söz konusu durum için savaş sözcüğünü kullanmak yanıltıcı olabilir. Süreklilik kazanmakla savaş, savaş olma özelliğini yitirmiştir denebilir. Neolitik çağ ve 20. yüzyılın başları arasında savaşın insanlara yaptığı baskılar son bulmuş, onun yerini oldukça farklı bir şey almıştır. Eğer bu üç süper güç birbirleriyle savaşmak yerine sürekli olarak barış içinde yaşamayı seçmiş olsalardı, sonuç aşağı yukarı aynı olurdu. Bu durumda yine her biri dış baskılardan sıyrılmış olarak kendi başlarına birer evren olmayı sürdürürlerdi. O zaman sürekli bir barış, sürekli bir savaşla aynı kapıya çıkardı. İşte tüm bu anlatılanlar parti üyelerinin çoğunun yüzeysel olarak algıladıkları parti sloganının gerçek anlamıdır. Savaş barıştır. Winston bir süre için okumayı bıraktı. Uzakta düşen bir roket bombasının sesi duyuldu. Yasak bir kitapla tele ekranı olmayan bir odada yalnız olmanın zevki yitmemişti. Yalnızlık ve güven duyguları, bedeninin yorgunluğu, koltuğun yumuşaklığına ve yüzünde tatlı tatlı esen rüzgara karışmıştı. Kitap onu büyülemiş, daha doğrusu kendi düşüncelerini desteklemişti. Bir bakıma kendisine yeni bir şey söylememişti ama Winston'a çekici gelen de buydu. Onun dağınık olan düşüncelerini bir düzene koymuş ve söyleyeceklerini onun yerine söylemişti. Bu kitap kendininkine benzer bir kafa tarafından yazılmıştı. Ama bu daha güçlü, daha sistematik ve daha az korku duyan bir kafaydı. En iyi kitaplar bize bildiklerimizi söyleyenlerdir diye düşündü. Tam birinci bölüme dönmüştü ki merdivende Julia'nın ayak seslerini duydu ve onu karşılamak için koltuğundan kalktı. Julia elindeki alet çantasını yere atarak kendini onun kollarına bıraktı. Birbirlerini görmeyeli bir hafta olmuştu. Birbirlerinden ayrılırken kitabı aldım dedi Winston. Aldın mı? İyi dedi Julia. Pek ilgilenmişe benzemiyordu. Kahveyi hazırlamak için ocağa doğru eğildi. Yattıktan yarım saat sonra bu konuya yeniden dönebildiler. Hava akşamları yatak örtüsü kullanmayı gerektirecek kadar serinlemişti. Aşağıdan alıştıkları o şarkı sesi ve taşlar üzerindeki ayak sesleri duyuluyordu. Winston'ın ilk kez geldiklerinde görmüş olduğu esmer kollu, iri yarı kadının çamaşır teknesiyle çamaşır ipi arasında mekik dokunmadığı bir zaman yok gibiydi. Julia yan dönmüş uykuya dalmak üzereydi. Bunu gören Winston yerde duran kitabı alarak yatakta doğruldu. ''Bunu okumalıyız.'' dedi. ''Sen de okumalısın. Kardeşliğin tüm üyeleri okumalı bunu.'' ''Sen oku.'' dedi Julia. ''Yüksek sesle oku. En iyi yol bu. Okudukça bana açıklarsın.'' Saat 6'yı gösteriyordu. Yani 18'i. Daha 3-4 saatleri vardı önlerinde. Kitabı dizlerinin üzerine yerleştirerek okumaya başladı. Bölüm 1. Bilgisizlik kuvvettir. Tarih boyunca büyük olasılıkla Neolitik çağdan bu yana yeryüzünde 3 tür insan sınıfı ola gelmiştir. En üst, orta ve alt sınıf. Bunlar kendi aralarında pek çok alt bölümlere ayrılmışlar, kendilerine değişik adlar verilmiş, göreli sayıları ve tutumları çağdan çağa değişmiş ama toplumun temel yapısı hep aynı kalmıştır. Büyük ayaklanmalar ve değişimlerden sonra bile bir denge aygıtının her zaman son dengesine dönüşü gibi aynı yapı hep ortaya çıkmıştır. Julia, uyanık mısın? Diye sordu Winston. Evet canım, dinliyorum. Çok harika. Sen sürdür okumanı. Winston okumaya devam etti. Bu üç grubun amaçları uzlaştırılamaz. En üst sınıf durumunu korumak, orta sınıf onun yerine geçmek ister. Alt sınıfın amacı varsa eğer, çünkü bu grup günlük hayatta olup bitenler dışında herhangi bir şeyi fark edemeyecek kadar yoksul koşullarda yaşamaktadır, tüm farkları ortadan kaldırmak, herkesin eşit olduğu bir toplum yaratmaktır. Bu nedenle tarih boyunca genel çizgileriyle değişmez olan savaşımlar sürekli yenilenip durmaktadırlar. En üst sınıf uzun dönemler süresince yönetimde kalmış ama iktidar yetilerini ve kendilerine olan inancın yittiği dönemler de olmuştur. Böyle zamanlarda orta sınıf özgürlük ve adalet için çarpıştıklarını öne sürerek alt sınıfı kendi saflarına alarak üst sınıfı devirmişlerdir. Orta sınıf amacına ulaşır ulaşmaz alt sınıfı eski yerine indirip kendisi üst sınıfı oluşturur. Çok geçmeden bu iki gruptan birinden ya da her ikisinden ayrılanlar yeni bir orta sınıf oluşturur ve savaşım yeniden başlar. Bu üç grup arasından amacına geçici bile olsa ulaşamayan alt sınıftır. Tarih boyunca hiçbir somut ilerleme olmadığını ileri sürmek abartma olur. Bir çöküş dönemi olan günümüzde bile insanlar birkaç yüzyıl öncesine oranla çok daha iyi yaşamaktadırlar. Ama ne zenginliğin artması, ne davranışların yumuşaması, ne reformlar, ne de devrim insanları eşitliğe bir milimetre olsun yaklaştırmamıştır. Alt sınıf açısından hiçbir tarihsel gelişme efendilerin adının değişmesinden öte bir anlam taşımamaktadır. 19. yüzyıl sonlarında kendini yineleyen düzen gözlemcilerin gözünden kaçmamıştır. Tarihi yinelenen bir işleyiş olarak yorumlayan ve eşitsizliğin mutlak olduğunu ileri süren düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Elbette ki bu öğretiye bağlı olanlar önceden de var olmuştur. Ama o sıralarda ortaya atılan biçimiyle önemli bir değişiklik göstermiştir. Geçmişte hiyerarşik bir toplumun başlıca savunucusu üst sınıftı. Krallar, soylular, din adamları, hukukçular ve bunlar gibi başka asalaklar bu öğretilerin ateşli koruyucularıydılar. Öğreti ölümden sonraki düşsel dünya vaatleriyle yumuşatılıyordu. Orta sınıf güç elde etmek için savaşırken özgürlük, adalet, kardeşlik gibi kavramları sık sık kullanırdı. O sıralarda henüz yönetime geçmemiş olmakla birlikte geçeceğini umut eden bazı kişiler bu kardeşlik kavramına üşüştüler. Geçmişe orta sınıf eşitlik adına devrimler yapmış, eski düzenden kurtulduktan sonra kendisi yeni bir sömürü düzeni kurmuştu. Yeni orta sınıf ise buyurganlığının temellerini önceden atmıştı. 19. yüzyılda kemikleşmeye başlayan eski dönemlerde kölelerin başkaldırılarına dayanan düşünce zincirindeki son halka olan sosyalizm kuramı eski çağların ütopik görüşlerinin etkilerini taşıyordu. Ama 1900'den başlayarak ortaya atılan sosyalizm türlerinin hepsinde özgürlük ve eşitliği kurma amaçları giderek bir yana bırakılıyordu. Yüzyıl ortalarında ortaya çıkan yeni akımların Okyanusya'da İnksos, Avrasya'da yeni Bolşevizm, Doğu Asya'da ölüme tapınmanın başlıca amacı bağımlılığı ve eşitsizliği sürdürmekti. Bu yeni akımlar eskilerin üzerine kurulmuş olduklarından geçmiş öğretilere sözde bir bağlılık gösteriyorlardı. Ancak tümünün ortak amacı ilerlemeyi durdurmak ve istenilen bir anda tarihi dondurmaktı. Sarkacın kolu bir kez daha sallanacak ve sonra duracaktı. Hep olduğu gibi orta sınıf üst sınıfı devirip kendisi onun yerine geçecekti. Ama bu kez üst sınıf bilinçli stratejiyle statüsünü sonsuza dek koruyacaktı. Yeni öğretiler tarihsel bilgi birikimi ve 19. yüzyıl öncesinde var olmayan tarih anlayışının gelişimi sonucu ortaya çıktı. Tarihin yinelenen işleyişi anlaşıldıktan sonra, daha doğrusu bu kuram yaygınlaştıktan sonra tarih anlaşılabilirse değiştirilebilir sonucuna varıldı.